أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ruh Terbiyemiz kitabında en son Allah Resulü'nün kendisi hakkında bile kalbime bazen bir şeyler olur, bundan dolayı günde 100 defa istiğfar ederim dediğini anlattık. Demek ki bir peygamberin bile bazen kendi kalbinde bulanıklık hissetmesi mümkün. Kendini böyle, yani kalbin her zaman aynı şekilde olmadığını anlatıyor. Elbette ki onun kalbindeki bulanıklık bizimki gibi değil, ama onun seviyesinde o da bir demek ki kendi seviyesine uygun bir şekilde düşmeler, kalkmalar yaşayabiliyor. Kalp yani sürekli olarak aynı vaziyette durmuyor. Zaten kalbin de manası böyle çevrilebilen, her an hep aynı hali muhafaza edemeyen demektir. Onun için günde 100 defa istiğfar ettiğini ifade ediyor. Ve kalbin tazelenmesi gerektiğini, imanın tazelenmesi gerektiğini söylüyor. İmanın elbise gibi eskiyeceğini, bunun için sürekli bir tazelenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bunlar kalbin ıslahında önemli püf noktaları. Yani demek ki bir insan mesela belli bir seviyeye gelmiş olsa, yine de bu insan yani artık o seviyede kalır, hiçbir zaman aşağıya düşmez denilemez. Yani eğer gayret göstermezse, imanını tazelemezse, Allah'a bol bol zikretmezse, La ilahe illallah'ı çok söylemezse, zikretmezse, demek ki tazelenme gerçekleşmiyor ve gitgide eskiyor. Yüksek makamdan aşağılara doğru iniş başlıyor. Ve Allah Resulü bir de kendisine verilmiş olan bu ilim, vahiy ile, vahiy bir şeye benzetiyordu, bir misal vermişti. Bir araziye yağan yağmur gibidir diyordu vahiy. Nasıl ki araziye yağan yağmuru bazı topraklar içine alır ve bitki verir. Otlar biter, bitkiler biter, faydalı olur. Bazı topraklar yağmuru tutar, aşağıya geçmez. Aşağıya geçmez ama bir havuz gibi biriktirir. Başkaları istifade eder, başka topraklar istifade eder. Yani bu toprağın kendisi istifade etmiyor ama başka toprakların istifade etmesine yardım ediyor. Bazı topraklar da var ki çorak, ne kendi istifade ediyor ne de suyu tutuyor. Su aşağılara doğru gidiyor bir yerlere. Fakat buna rağmen de bir ot da vermiyor, yani bir şeye de yaramıyor. İşte vahiyden istifade edenler kendisi istifade ediyor ve bir de istifade ettiriyor. Böyle olanlar birincisi. Yani suyu çekiyor, vahyi çekiyor ve ürünler veriyor. Yani hem yaşıyor, hazmediyor, yaşıyor ve de ürün veriyor. Bir kısmı böyle olan insanlar bu tür toprağa benziyorlar. Yani demek ki topraktan toprağa fark var. Yağan yağmur aynı yani. Yani vahiy aynı vahiydir. Kur'an bazı insanların küfrünü arttırıyor, bazı insanların imanını arttırıyor. Vahiy aynı vahiydir. Ama kimi daha beter kafir oluyor ayetleri duydukça, inkar ediyor. kimi de duydukça daha iyi anlıyor ve kalbi daha mutmain oluyor ve kalp yumuşuyor ve faydalanıyor, istifade ediyor. Aynı vahiy, aynı vahiy. Demek ki aynen onun gibi yani, vahiy aynı vahiy, yağmur aynı yağmur. Ama topraktan toprağa fark ediyor yani. Bu da aslında kıyamet gününde bizim kabahatimiz ne dememeleri için bize bildiriliyor aynı zamanda. Yani demek ki Allah, Allah'ın vahyinde haşa bir sorun var. Biz anlayamadık dünyadayken. Demek ki vahiy yani anlaşılmıyor falan gibi bir şey dememeleri için. Yani vahiy aynı vahiy ama toprak farklı yani. İşte bir kısmı içine alıyor ve ürün veriyor. Bir kısmı da içine almıyor. Kendi hayatında İslam yok. Bir yani branşı İslami ilimler olanlar, hocaların içerisinden ilmiyle amel etmeyenler, işte onlar bu kapsamdadır. Kendisine faydası yok o ilmin. Ama belki işte başkalarına fayda veriyor yani. Bu şekilde olanlar var. Bir kısmı da ne kendisi istifade ediyor ve ne de bazı insanlara faydalı oluyor. Çorak toprak gibi su bir yerlere gidiyor ve hiçbir ürün de vermiyor. Çünkü toprakta iş yok. Demek ki nasıl ki insanlar böyle üç çeşit vahiyi alma, verme, istifade etme, istifade ettirme noktasında üç çeşit olduğu gibi toplumlar da böyle aslında. Bazı toplumlar çorak toprak gibi yani. İstifade etmiyor. Yani o toplumdan kolay kolay adam çıkmıyor yani. Bazı milletlerden, toplumlardan, bazı zamanlarda özellikle. Yani bazı toplumlar kışı yaşıyor adeta. Kışı yaşıyor. Kışın nasıl tohum atsam bile iflah olmuyor yani. Soğukta iflah olmuyor. Baharı beklemek lazım. Bazı milletler böyle kışı yaşıyorlar. Onun için anlamıyorlar yani. Ve bazı milletler de bahara denk geliyor. Anlatılanı çabuk anlıyorlar. Yani aslında milletlerin de böyle çorak olanı var, iyi olanı var. Mesela bazı milletlerde çok alim çıkıyor. Mesela bazılarında pek çıkmıyor. Mesela bazı milletlerde çok salih insan çıkıyor. Bazılarında çıkmıyor. Bazı asırlarda çok büyük insanlar yetişiyor. Bazı asırlarda olmuyor. Demek ki asırdan asıra da değişiyor. Milletler için mevsimler var yani. Nasıl ki yılın mevsimleri varsa milletlerin de böyle mevsimleri var. Bazı milletler yani kötü bir mevsime denk geldi mi hiç laf anlamıyor yani. Demek ki layık olmayanlar bir araya toplanmış. O mevsimde layık olmayanlar bir araya toplanmış. Anlamıyorlar. Ama bakıyorsun mesela aynı millet mesela bir asır sonra, iki asır sonra anlamaya başlıyor. Demek ki o milletin baharı geliyor artık. Yani Allah Azze ve Celle anlayacak insanları ekseriyetle bir arada yaratıyor. Anlamayacak insanları da ekseriyetle bir arada yaratıyor. Ama anlayacak insanların da içinde anlamayacak insanlar her zaman var oluyor. Anlamayan insanların da içinde her zaman anlayacak insanlar var oluyor. Fakat genellikle yani anlamayanlar bir arada, anlayanlar bir arada oluyor. İşte o anlayanların zamanına rastlarsa bir İslam davetçisi bahara rastlamış oluyor yani. Baharda herkes anlıyor kendisini. Yani mesela Yunus Aleyhisselam önce anlamadılar. Milletin laf anlamaz bir zamana denk geldi. Ondan sonra o da kafası bozuldu, çekti gitti oradan. Sonra Allah Azze ve Celle onu bu yaptığından dolayı pişman etti. Balığın karnına düştü. Sonra orada hatasını anladı, döndü geldi. Gene millete İslam'ı anlatmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'de rakam olarak bir tek Yunus Aleyhisselam'ın kavminin sayısı belirtiliyor. Diğer milletler hakkında rakam yok. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hakkında 100.000 ifadesi geçiyor. 100.000 kişi ve daha fazlasına peygamber olarak gönderildi ve iman ettiler. Neden özellikle onu belirtiyor? Diğer peygamberlerin kavimlerinin rakamı belirtilmediği halde Yunus Aleyhisselam'ın milletininki belirtiliyor. Yani Yunus kışa denk gelmişti. Milleti laf anlamıyordu. O yüzden sabırsızlık gösterdi. Oradan gitti başkalarını anlatayım diye. Halbuki sonra tekrar bahar geldi ve millet 100.000 civarında insan yani iman etti. Yani demek ki bazen yani böyle olur yani. Bir milletin böyle kışına rastlarsın, laf anlamazlar yani. Demek ki onların içinden çokları cehennemlik yani, anlamayacaklar. Demek cehennemlik olanlar bir araya toplanmış. Ama sabır lazım. Bir 5-10 sene sonra belki Allah Azze ve Celle onların içerisinden bu sefer durumu değiştirip de cennetlikleri daha fazla yaratabilir ve o zaman onlar anlarlar. Yani böyle bir sabra da ihtiyacı var yani İslam davetçisinin. Böylece Peygamberimizin bu ifadesinden vahye karşı insanların kalplerinin farklı farklı olduğunu anlıyoruz yani. Demek herkes aynı şekilde olmayacak. Ve demiştik ki kalbi ıslah elbette ki her eğitimin başıdır. Kalbi ıslah ile başlamayan bütün eğitimler eksiktir ve de yanlıştır. Çünkü vücudun padişahı kalptir ve padişahı iyileştirmek lazım. O düzeldiği zaman tüm vücut düzelecek. Ondan dolayı ona ağırlık vermek icap eder. Ama insanlar ekseriyetle asıl mikrobu öldürmek ya da asıl tedavi edilmesi gereken şeyi tedavi etmek yerine asıl mikrobu halletmek yerine arazlarla uğraşırlar. Bu ümmet için de böyle. Yani nasıl ki mesela bir hocanın talebesini eğitirken kalbi ıslahla işe başlaması, öncelikle kalbe dönük şeyler yapması fiilen yani pratik olarak da teorik olarak da gerekiyor. Aynı şekilde ümmet için de böyle. Ümmetin kurtuluşu için çalışanlar evvela bilmeli ki ümmetin kurtuluşunun da yine çaresi kalplerin ıslahıdır. Eğer kalpler ıslah edilmemişse, nefisler ıslah edilmemişse ve itikat düzeltilmemişse, amel ile uğraşılıyorsa bu yol ile ümmetin kurtuluşu mümkün değildir. Sebepler ile arazlar birbirine karıştırılmamalı. Araz dediğimiz yani belirtiler. Bir takım sonuçlar. Sebep mesela diyelim ki bir insanın vücuduna bir mikrop girmiş, hasta etmiş adamı. Asıl sebep o mikroptur. Fakat insan mikrobu görmüyor. Ateşi görüyor mesela, yani ateş yükselmiş mesela, terliyor hasta. Ne yapıyor mesela, diyelim ki onun işte alnına ıslak bez koyuyor mesela. Tamam, bu o anda ateşin düşmesine biraz faydası olur. Fakat mikrobu öldürmez ki. Tedavi böyle olmaz ki. Yani o anda ateşi düşürmek için o yapılır. Fakat onunla beraber bir de mikrobu öldürmek için antibiyotik lazım mesela. Aynen öyle. Şimdi ümmeti Muhammed'in bu duruma gelmesinin esas sebebi kalbi bozulma ve itikadi bozulmadır. Tevhid anlayışından sapmadır. Allah'tan başka bir ilah, Allah'tan başka bir otorite kabul etmemeleri gerektiğini unuttular. İnsanları otorite yaptılar. Allah'a rağmen, Allah'ın dediğine aykırı olmasına rağmen insanlara itaat ettiler. La ilahe illallah'ı unuttular. Bunun sonucunda da bir sürü hastalıklar zuhur etti. Allah'tan uzaklaşmanın sonucunda haramlar çoğaldı, ahlak bozuldu vesaire vesaire. Şimdi halbuki bu ahlakın bozulması veya bir takım mesela örf adetlerimizin değişmesi ya da dilimizin değişmesi, kültürümüzün, sanatımızın değişmesi, kılık kıyafetimizin değişmesi falan, bunlar aslında birer arazdır yani. Sebep bu değil yani. Şimdi mesela ümmetin kurtuluşu için çalışanlar tutup da mesela milletin kılık kıyafetiyle işe başlamalıyız falan derlerse hata etmiş olurlar. Çünkü asıl mikrop bu değil. Mesela diyelim ki işte örf adetlerimizi yeniden canlandırmalıyız. Tamam da yani bu sonuç yani. Yani tevhid anlayışından sapmanın sonucunda, Allah'ı değil insanları ilahlaştırmanın sonucunda gelinen noktadır bu. Yoksa asıl mikrop tevhidden sapmadır, onun üzerinde durulmalıdır. Kalbin ıslahı, nefsin ıslahı tevhidle mümkündür evvela. Bunu yapmıyor. Mesela bugün diyelim ki birçok İslam'a hizmet etmek isteyen birçok insanlar veya gruplar, cemaatler, tarikatler, bakıyorsun neyle uğraşıyor? Mesela millete zikir çektireceğim diyor. Yani bu şekilde tevhid mi kalbine girecek? O marazdan mı kurtulacak? Zikir gene çeksin de. Fakat yani asıl mikrobu tespit etmiyorsun sen. Mesela adam diyelim yemek yemesiyle uğraşıyorsun. Mesela diyelim adam namaz kılmıyor, namazıyla uğraşıyorsun. Adam tevhidi bilmiyor, adam tevhidden sapmış. Namaz kılsa ne olur yani? Zikretse ne olur yani bu adam? Yani bu adam kılık kıyafetini değiştirse ne olur? Mesela diyelim bir kadınla ilgileniyor, hemen ona başörtüsü. Ya bu başını örtse ne olur yani? Bu tevhidi bilmiyor ki. Asıl sapmanın sebebi tevhidsizliktir, tevhidden uzaklaşmış olmaktır. Allah'ın otoritesini artık kabul etmez hale gelmek, bir kere Allah'a kendisini kanun koyucusu olarak görse başını da örtecek, ayağını da örtecek, namaz da kılacak, elbisesi de, yemesi de, para kazanması da hepsi Allah'ın dediği gibi olacak. Yani sebebi tespit edemiyor Müslüman, tutuyor sonuçlarla, belirtilerle ya da uğraşıyor. Onları tedavi etmeye çalışıyor. Yani bataklığı kurutacağına sivrisineklerle uğraşıyor, anlayacağınız. İşte nasıl ki öncelikle kalbin ıslahı lazım. Kalp ıslah olsa bütün beden ıslah olacak. Aynı şekilde dinin de kalbi tevhiddir yani. Önce onun ıslah edilmesi lazım. O ıslah olsa gerisi, namazı da, ahlakı da, ibadetleri de hepsi yerine oturur. Alışverişteki İslami hükümlere uyma, muamelattaki hükümlere uyma, hepsi yerine oturacak yani. Çünkü bir defa insan Allah'ı otorite olarak gördü mü, Allah'ı ilah olarak gördü mü, artık her adımında Allah acaba bir şey demiş mi diye merak edecek. Acaba Allah'ın hükmü nedir bu konuda diye merak edecek. Ama Allah'ı öyle görmediği zaman özgür davranacak. O yüzden öncelikle onun üzerinde durulması lazım. Kalbin ıslahı, nefsin ıslahı, bu da tevhidle evvela olur. Ondan sonra bir de bu ıslah hareketinin de hızlı olması gerektiğini de söyledik. Aceleci değil ama hızlı, seri olmak lazım. Çünkü ömrümüz kısa, işimiz de çok, nefsimizin hastalıkları da çok. Bunların tedavisinin hızlı olması da önemli. Ama hızlı tedavi edeceğiz derken de, yani bineği çatlatırcasına vurmak atı çatlatana kadar vurmak nasıl ki doğru olmaz, hem hedefine varamazsın hem de atı da öldürmüş olursun. Aynı şekilde yani nefsi ıslah edeceğim, hızlı bir şekilde ıslah edeceğim derken de kaldıramayacağı kadar zorlaması, bu da tamamen iflasına götürür. Bu yol sağlıklı bir yol değildir. Hızlı olacak ama kademe kademe gidecek. Hızlı olacak ama hızın da bir ölçüsü olacak, yani aşırısı olmayacak. Ve kişi seyir ilallah ile kalbini nurlandırdığı zaman bu nurun devamını sağlaması içinde yine gayrete devam etmek zorunda. Yani nur gitgide azalıyor. Tıpkı bir kandilin yağının bitmesi gibi. Yağ biterse tabi kandil de söner. Onun için yani daima yağ koymak da gerekiyor yani içine. Arabanın benzinin bitmesi gibi. Şimdi her insanın tabi durumu farklı. Kimi insanların daha çoğuna ihtiyacı var. Yani çevresi çünkü kötü. Kiminin daha azına da, daha azla da yapabilir. Kurtarabilir yani kendini. Mesela bir araba diyelim rampa çıkıyor. Bir araba da inişte, bir araba da düzde gidiyor. Bunların hepsinin yakacağı benzin farklıdır. Aynen öyle, kötü bir çevre içerisinde yaşayan bir insanın kalbin ıslah için daha çok gayret göstermesi gerekecek. Daha çok zorlanacak. Daha çok benzin yakacak. Bu daha çok kalbine dikkat edecek, daha çok Allah'ı zikredecek, daha çok ibadetlerine dikkat edecek, daha fazla yapması gerekecek. Çünkü etrafı berbat yani. Ama yok, etrafı Müslüman insanlardan, salih insanlardan oluşuyorsa, kendisini harama teşvik eden, kendini zorlayan, harama tahrik eden bir şeyler yoksa, bu tabi daha az da yapsa kendisini kurtarabilir. Çünkü zaten rampa çıkmıyor. Az bir benzinle de yani bu adam işini görebilir yani. İşte aynen öyle. Kişi kendi durumunu bilmek zorunda. Yani benim iş çevrem, aile çevrem nasıl? Oturduğum kalktığım insanlar nasıl? Yani ben diyebilirim ki bir insanın malı mülkü çoğaldığı zaman aynı nisbette ilmi ve takvası artmak zorundadır. Yani çünkü bir araba mesela yavaş gidiyorsa buna kötü bir fren de olsa kurtarır. Ama hızlı gidiyorsa araba, 180 ile gidiyorsa buna iyi bir fren sistemi lazım. Onun gibi şimdi bir adam mesela diyelim durumu orta halli veya biraz da fakir. Şimdi bu adam zaten yani çok fazla bozulamaz ki zaten. Yani imkanı yok zaten. Yani öyle gezmeye, dolaşmaya, yemeye, içmeye, böyle lüks bir hayat sürmeye zaten imkanı yok ki. O yüzden bu adam çok fazla kendisini sıkmaya ve çok kuvvetli bir imana da ihtiyacı olmayabilir yani. Ama adam zengin, çevresi de öyle ve bu adamın kendini koruyabilmesi için çok daha dikkatli olması gerekiyor. Daha iyi bir fren sistemine sahip olması gerekiyor. Adamın malı arttığı zaman veya makamı yükseldiği zaman bu adamın eğer ilmi de beraber artmıyorsa, takvası da beraberinde artmıyorsa, ibadetlerini arttırmıyorsa, okuduğu kitabı arttırmıyorsa, kim olursa olsun yani. Kimse peygamber değil yani. Ayağı kayabilir, fren tutmayabilir yani. Çünkü insanın malı ve mülkü ve makamı arttığı zaman çevresi değişiyor. Aslında insanları mal mülk niye bozuyor? Kabahatli olan aslında mal mülk de değil. İnsanın çevresi değişiyor. Çünkü zenginin çevresi zengin oluyor. Orta hallinin çevresi orta halli oluyor. Fakirinki fakir oluyor. Şimdi çevresi böyle zengin olunca adam evine mesela misafir, zenginlerden misafir alması gerekecek. Misafir gelecek diye utanıyor, evinin eşyalarını değiştirme ihtiyacı duyuyor. Yani diyor, şimdi filan adam gelecek evimize, eşyalarımız böyle, onların evi şöyleydi, onların arabası böyleydi, onların koltukları böyleydi, perdeleri şöyleydi, benimki böyle olur mu? O halde ben bunları değiştireyim. Zaten para da var artık, zenginleşmiş ya. Zenginleşenler önce ev eşyalarını değiştirir. Ondan sonra arabayı değiştirmeye başlar. Hatta ileride bir kısmı hanımını da değiştirir. Evet. Çünkü artık zenginleşmiş ya, oturduğu kalktığı insanlar öyle insanlar ya, artık ondan dolayı hanımı onlara uyum göstermiyor. Hanımını beğenmiyor. Yani bizim hanım bu kesim ile oturup kalkamaz. Yani değiştirsem iyi olur artık gibi düşünmeye başlıyor aslında. Demek ki insanın bozulması böyle başlıyor. Eğer bir insanda değişme görüyorsanız, ben bir insanda değişme görürsem hemen evine bakarım, eşyalarına bakarım, arabasına bakarım. Adamın eğer, adamla siz mesela bir insanda gerileme, zayıflama görüyorsanız, bakacağınız şey bunlardır. Kesinlikle onun işi değişmiştir. Evi, arabası, evindeki eşyaları ya da bunlar kısım kısım tabii. Yani bir kısmı değişmiştir. Makamı vesaire. Yani bir insanda değişiklik gördüğünüz zaman bunlara bakın. Peygamberimizin büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Allah Resulü Mekke'deyken ezilen, işkencelere uğrayan bir insan ama aynı hayatı yaşıyor. Medine'de İslam devlet başkanı oluyor, aynı hayatı yaşıyor. Hiç değişmiyor. Her zaman mütevazi bir hayat yaşıyor. Her zaman normal insanlar gibi, hatta fakir insanlar gibi bazen hasırın üzerinde yatıp kalkıyor. Hiç değişmiyor. Yani koca devlet başkanı olmuş. Bütün Arabistan titriyor artık. Yani peygamberimiz gitmeden bir yere, orduyla bir yere gitmeden zaten habere gidiyor zaten yani. Böyle olmasına rağmen hiç hayatı değişmiyor. Bu büyük insanlarda olur. Ama normal insanlar böyle bir durumda mutlaka değişir yani. O halde İnsan çevresine göre yani ihtiyacını belirlemeli. Yoksa değiştirir çevre insanı. Mal niye adamı değiştiriyor? Değiştiren aslında çevre. O çevrenin içine girince onlara uymak ihtiyacı duyuyor. Onlar gibi giyinmek, onlar gibi ev eşyası, onlar gibi ev, onlar gibi araba. Utanıyor yoksa? Utanıyor. Yani o kadar olgunlaşmamış. O kadar pişmemiş. Yani birisi ne der diye düşünebiliyor hala. Halbuki o düzeye gelmiş olsa umurunda bile olmaz. Ve aslında insanlar zamanla kendini takdir de ederler ama o bu takdiri bekleyemez. Onu bekleyemez ve bir an evvel değişme ihtiyacı duyar. O halde insan hangi çevrenin içerisinde olduğuna bakmalı, ona göre de benzin ihtiyacı olduğunu bilmeli. Rampaya çıkıyorsan çok benzin lazım, bunu unutmamalısın. Allah Azze ve Celle bir şeyi yasaklamışsa veya emretmişse elbette ki onda bir takım maslahatlar, menfaatler vardır. Eğer bir farz terk edilirse dolayısıyla bir takım maslahatlar da terk edilmiş demektir. Bir haram işlenirse dolayısıyla bir takım maslahatlar terk edilmiş demektir. Yani farzın yapılması durumunda bir takım maddi manevi menfaatleri olur insana. Haramın da terki durumunda insana bir takım menfaatler olur. Dolayısıyla namazı kılıp da mesela cihadı terk eden veya mesela zekatı terk eden kişi, herhangi bir dini hükmü terk eden kimse, o maslahatlardan da kendisini mahrum etmektedir. Yani kâr etmiyor, zarar ediyor. Mesela bugün birçok ehli tarik cihat kelimesinden gıcık alır. Cihat onların gündeminde yoktur. Halbuki cihat da dinin bir hükmüdür. Nasıl ki namazı konuşuyorsak, zekatı konuşuyorsak, cihat da öyle konuşulur. Onların gündeminde böyle bir şey yoktur genellikle. Ve halbuki bu da bir dini hükümdür ve bunun bir takım menfaatleri vardır. Cihadın İslam ümmetine çok faydaları vardır. Ümmetin pişmesi için, olgunlaşması için, fedakarlığı öğrenmesi için, içinden şehitlerin ve gazilerin çıkması için, yeryüzünde Allah'ın hakimiyetinin tesisi için, cennette yüksek makamlar elde etmek için, cihadın bir sürü maddi manevi menfaatleri vardır. Ve tasavvuf nedir? Bütün hükümleri yaparak bütün menfaatlerden istifade etmektir. Şimdi mesela diyelim ki marifetullah ve muhabbetullah'tan istifade etmek için o düzeye çıkmaya çalışmıyor mu? Seyir ilallah yapmıyor mu? Yani sen bunu bile yapıyorsun, daha üst seviyelere çıkmayı düşünüyorsun da, daha ince meselelerle uğraşıyorsun da, nasıl oluyor da mesela cihat senin gündeminde hiç yok? Bu bir farz, öbürü ise bir sünnet. Yani sen sünneti yapıyorsun da, yükselmek istiyorsun da, daha ince meselelere giriyorsun da, nasıl oluyor da bir farzı yapmıyorsun? Yani mesela diyelim ki işte tesbihat çekiyorsun da ama mesela zekat vermiyorsun. Olur mu böyle bir şey? Tesbih çekiyorsun ama mesela zekat vermiyorsun. Ya tesbih sünnet, zekat farz. Aynen öyle. Adam nafile ibadetlere ağırlık veriyor ama onun gündeminde cihat yok. Hatta cihattan bahsedenlerden de nefret ediyor. Halbuki bu da bir hüküm müdür değil midir? Her bir hükmün de bir takım menfaatleri vardır. Allah neyi emretmişse iyidir, neden nehyetmişse o şey kötüdür. Dolayısıyla bütün haramlarla mücadele etmek gerektiği gibi bütün farzları da yapmak gerekir. Ama bugün durum o değildir. Ve mesela her konuda yumuşak olmak, hoşgörülü olmak, bu bugün için takva gibi görülüyor. Yani ilim sahibi olmak gibi görülüyor, maneviyat sahibi olmak gibi görülüyor. Yani bir alim mesela böyle mesela sert tepki göstermemeli. Yani ilmine yakışmaz. Mesela bir salih insan, bir muttaki insan mesela böyle sertlik yapmamalı. Onun salihliğine yakışmaz gibi. Halbuki Allah'ın bütün peygamberleri yeri gelmiş savaşmış ve yeri gelmiş kızmış, harama karşı da dimdik durmuş. Yani böyle bir şey İslam'da yok yani. Haramlara karşı bile yumuşak, farzların terki durumunda da yine yumuşak filan. Yani yumuşak olmamak derken kastettiğim şey, bağırma çağırmayı kastetmiyorum, dimdik durmayı kastediyorum yani. Yani kafirin mesela karşısında dimdik durmak, yani mesela sizi reddediyorum demek, ehli tarik yahut da tasavvuf ehli yanında, yani bu gereksiz bir tavır gibi görülüyor. Yani mesela bir şeyhten mesela böyle bir şey beklenilmiyor. Bir zamanlar bir arkadaş dedi ki bana, hocam dedi, ben dedi işte benim bir kayınbabam var dedi, çok kendisi tarikatçıymış, şeyhini çok severmiş. Öyle bir sever ki dedi, öyle anlatır ki dedi. Dedim acaba, yok hocam vallahi dedi çok seviyor dedi. Yani öl dese ölecek dedi yani. Acaba dedim, İstersen bir dene bakayım dedim. Nasıl deneyim dedi. Dedim ki mesela de ki baba, şeyh dese ki mesela, oğlum gidin mesela Allah için bir eylem yapın. Farz-ı misal mesela başörtüsü için bir eylem yapın dese, ne yaparsınız de. Bir gün aradan tam aylar geçmiş, bunu yapmış, denk gelmiş bir aile ortamında. Demiş baba demiş, şeyh dese ki oğlum gidin işte mesela valiliğin karşısında işte bir başörtüsü eylemi yapın. Yapar mısınız ne dersin? Hani sen şeyhini çok seviyorsun, çok itaatkarsın. Demiş, oğlum niye bizim şeyhimiz kafayı mı yemiş ki böyle bir şey söylesin bize? Deli mi ki bizim şeyhimiz demiş böyle bir şey söylesin? Bakın. Demek ki kendi ifadesi arkadaşımızın. Demek hocam diyor, şeyh böyle bir şey dese bir gün, diyecek ki bizim şeyh kafayı yedi, artık şeyh değildir bundan sonra. Yani adamın mantığına bak, yani bir şeyh diyor, eylem demez yani. Bakın mantığa bakın. Halbuki şeyhlerin şeyhi Hazreti Ebubekir Sıddık. Tarikat iki kanaldan geliyor olarak kabul edilir daha ziyade. Bir Ebubekir, bir Ali. Ebubekir Sıddık ne diyor? Ya Resulallah, gidelim Kabe'de eylem yapalım diyor. Şeyhlerin şeyhi böyle söylüyor. Gidelim diyor ya Resulallah, Kabe'de eylem yapalım. Onlara diyor bir konuşma yapalım. Ve gidiyorlar. Efendimizin olduğu yerde normalde o konuşmaz ama Efendimizin başına bir şey gelmesin diye kendi üzerine alıyor riski. Kendisi kalkıp konuşma yapıyor ve öyle bir dövüyorlar ki kendisini kandan heykele çevirmişler. Öldü diye bırakmışlar zaten, yoksa bırakmıyorlar. Öldü sanıp da bırakmışlar. Şimdi ve Allah Resulü bunu kabul etmiş yani sonuçta. Önce yani zamanı değil falan demişse de sonra da bunu kabul de etmiş. Efendimiz de gitmiş, orada bulunmuş. Demek ki yani onlar böyle bakıyor meseleye. Gerek büyük insanlar, sahabe-i kiramın büyükleri ve peygamberimizin olaya bakışı bu. En büyük şeyh bir kere peygamberimiz, bir kere o bunu tasvip etmiş ve gitmiş bulunmuş orada. Demek bugün bir şeyh yani eylem dese müritleri bu şeyh şeyh değil diyecek. Ve bu gerçek bir sevgi değil demek ki. Demek ki niye seviyorlar? Birçokları niye seviyorlar? Aslında şeyh onlardan bir şey istemediği için. Bir gün onlara dese ki evladım şöyle yapın böyle yapın Allah için mücadele falan dese, demek ki onun peşinden gitmeyecekler. Çünkü onlara göre şeyh diyen, şeyh demek hoşgörülü, hep böyle tatlı dilli, gönül insanı, böyle iyi olalım, birbirimizi sevelim, öpelim, koklayalım, kucaklaşalım, kardeş, hep bundan bahseder. Yani bir günde bir mücadele edelim, şöyle yapalım. Ya, Kur'an, kainatın padişahı tarafından gönderilmiş, bu kitapta cihad edin diyor mu, demiyor mu? Yani bu bir sapmadır yani. Bu kadar hoşgörü sapmadır. Allah'tan daha fazla hoşgörülü olamazsın. Peygamberden daha fazla mülayim olamazsın. Ondan daha fazla sert olmaya da hakkın yok. Daha çok yumuşak olmaya da hakkın yok. Onun gibi, o bizim örneğimiz. Onun gibi olacağız yani. O yeri geliyor, atın sırtına binip de kılıcı çekmiyor mu? Bunların düşündüğü şeyh potresi nasıl bir şey? Bugünkü ekseri tarikatlardaki şeyh potresi nasıl bir portredir? Yani böyle icabında kılıcını çekmiş bir şeyh düşünebiliyorlar mı? Hayır. Böyle bir şey gündemlerinde de yok. Ya bırakın kılıcı, kılıç derken kastettiğim tabi anlıyorsunuz. Kılıç kılıç değil. Dik durmak yani. Türkiye şartları için konuşuyorum. Belki Filistin'de kılıç da lazım, Irak'ta o da lazım. Türkiye için konuşuyorum. Elhasılı kelam, yani dinin bir hükmünü hüküm gibi görüp de diğer hükmünü hüküm değilmiş gibi görmek, Allah ve Resulünden daha fazla yumuşak olmak, öyle bir şeyh düşünüyor ki onun şeyhi asla karşı koymaz, asla dayak yemez, asla böyle karşı karşıya gelmez bir takım güçlerle. Halbuki peygamber üzerine deve işkembesi boşaltılır, peygamberin dişi kırılır savaşta, peygamber kılıç çeker, yanındakilere ok verir, atın der, vurun der, hadi aslanlarım der. Peygamber böyle bir peygamber, kendisinden daha iyi ok atacak olanlara oku veriyor, kılıcını veriyor, haydi aslanlarım atın diyor. Böyle bir peygamber, onun inandığı peygamber böyle mıymıntı, pasif, bir tek namazı bilen, orucu bilen bir insan. Haşa, böyle bir peygamber olamaz. Hükümler yani bütünüyle hükümlerden sorumluyuz. Bir hükümden sorumlu, diğerinden sorumsuz değiliz yani. Dolayısıyla böyle bir insan bir kere kendi kalbi müstakim değil. Kimi yani sırat-ı müstakime iletecek? Yani bir kere dinin bazı hükümlerini gündeminden çıkarmış. Efendim şimdi cihat, biz cihadı biliyoruz da şu anda yani onu konuşmanın gereği yok. Nasıl konuşmanın gereği yok? Bugüne göre vicdan yani vicdan. Bugün cihadı konuşmayacaksan vicdan yani ne zaman konuşacaksın? Yani Fatih zamanında mı konuşacaksın? He? Bugün ümmeti Muhammed zor durumda. O gün zaten durum iyiydi. Bugün ümmeti Muhammed'in uyanması lazım. Ama cihat derken sen silahlı cihat değil de nasıl cihat edilmesi gerekiyorsa bugün ondan bahset. Sana yani şöyle bahset denmiyor. Sana deniyor ki cihadı gündeminden düşürme. Nasılsa bugünün cihadı onu konuşalım. Ama senin gündeminde hiç yok. Bir tek zikir çekip dağıtıyorsun milleti. Ve sen bir kere müstakim değilsin ki insanlara sırat-ı müstakime götüresin. Şimdi mesela düşünün ki bir insan namaz kılıyor, mesela zekatı inkar ediyor. Mesela zekat diye bir şey yok diyor. Bunu gündeme getirmeyin diyor. Bu konuyu konuşmayın diyor. Şimdi mesela bu insan şeyh olabilir mi? Kardeşim zekatla cihadın farkı ne yani? O da bir hüküm, bu da bir hüküm. Yani zekatı inkar eden, hacı inkar edeni şeyh olarak görmüyorsun. Faizi helal göreni, ne bileyim ben kumarı helal gören bir adamı şeyh kabul etmezsin. Aynı şekilde bu da bir hüküm yani cihadı kabul etmeyen bir adam nasıl şeyh oluyor yani? Bu bir sapmadır. Bunun bir kere şeyha ihtiyacı var. Bu şeyh olamaz ki. Bunun şeyha ihtiyacı var. Evet.
Yani bu tarikatla savaş kelimesiyle cihat kelimesini hep eş anlamda götürmelerinden dolayı aslında cihatın çok daha farklı alanlarda da tebliğin içerisine alabileceğini düşünmeden, çünkü bugüne kadar medyada ve toplumda hep bu tarz bir işleyiş oldu. Yani genel olarak avama anlatılan buydu. İşte cihat hep silah, savaş başka bir anlamı ifade etmediği
evet.
Bundan dolayı böyle bir yaklaşım içerisinde olabilir mi?
Yani o belki küçük bir sebep olabilir. Çünkü onlara bugün mesela Türkiye'de cihattan bahseden insanlar, bizler ne zaman elimize kılıç almışız, silah almışız, ne zaman biz cihadı böyle yorumlamışız ki yani. Ki onlar da hani bundan dolayı gıcık alsınlar veya yanlış bulsunlar, yani böyle olmaz desinler. Hayır yani biz ne zaman mesela elimize silah almışız da böyle bir cihattan bahsetmişiz ki yani. Yani şu memlekette yeni bir nesil meydana getirmek, kafirlerin zulümlerini anlatmak, onların oyunlarını anlatmak, yeni bir nesil meydana getirmek için çalışmalar yapmak, tebliğ faaliyetleri vesaire, ilmi çalışmalar, bunları söylüyoruz. Silahla eğitim mi yapmışız? Ki onlar böyle bir mesela sonuç çıkarsınlar da mesela bundan dolayı karşı gelsinler, haklı olsunlar. Hayır böyle bir şey yok. Kıtal, o senin söylediğin. Kıtal Kur'an'daki savaş yani, o Türkçesi bu. Kılıçlı olan cihat. Yani biz cihat diyoruz, kıtal demiyoruz ki. Esas mesele o değil. Bence asıl mesele insanlar cennetin kolay yolunu arıyor. Cennet zor ama bunlar kolay yol arıyor. Bunlardan bir şey yani bir şeyini istemeyeceksin. Gel yeni bir nesil meydana getirelim. Gel kafirlere karşı iki kelime konuş ya Allah için ya. Milleti uyandır ya, iki kelime konuşmaz mısın Allah için yani? Aman başıma bir şey gelir. Bu esas mesele bu. Yoksa kimse dememiş onlara elinize silah alın da gidin cihat yapın diyen yok yani. Mesele bu yani. (Gülüyor) Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor İsrailoğulları hakkında, ben muhakkak sizinle beraberim. Yahudilere, sizinle beraberim buyuruyor. Celalim hakkı için eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır ve onlara kuvvetle yardım ederseniz, Allah'a güzel bir ödünçle borç verirseniz, sizin kusurlarınızı örter. Ve bunu yapmadılar diyor. Bunu yapmadılar. Bunun üzerine onlardan kesin söz almıştık. Bunun üzerine onu bozdular, o sözü. Biz de kendilerini rahmetimizden kovduk ve kalplerini kas katı yaptık. Şimdi burada rahmetten kovulmanın sebebi nedir? Bakın burada 3-4 tane madde söyleniyor. Bir namaz, 2 zekat, 3 peygambere iman ve 4 peygamberi destekleme. Yani bir tek ibadet, namaz, zekat gibi ya da iman, peygambere iman gibi bir tek bu değil. Bir de cihat, peygamberi destekleme. Kim diyor böyle yaparsa onun kusurunu affederim ve onları desteklerim. Onlardan bunun için söz alındı. Peygamberleri destekleyecekler. Yanından ayrılmayacaklar. Kolay günlerde değil, zor günlerde de beraber olacaklar. Kolay zamanda itaat kolaydır. Zor zamanda itaat zordur. O zor günlerde de itaat edeceklerine dair söz verdiler. Ama sözlerinden döndüler. Zor günler gelince peygamber yalnız bıraktılar. O zaman rahmetten kovuldular ve kalpleri kas katı kesildi. Şimdi bu ayetten şunu anlıyoruz. Demek ki peygamberi desteklemek de rahmetten kovulmamak için gerekiyor. Peygamberi desteklemek kalbin katılaşmaması için gerekiyor. Demek ki bir insan cihat yapmıyorsa, dava adamlarını desteklemiyorsa, davayı desteklemiyorsa bunun kalbi katılaşacaktır. Kalbin mesela katılaşmasının birçok sebebi olabilir. Bir adam mesela peygamberimize geliyor. Şimdi buna ne, bu konuya niye temas ediyoruz? Nereden icap etti bu ayet? Şundan dolayı, şimdi seyir ile Allah'ta maksat nedir? Tasavvufun gayesi nedir? Kalbi ıslah değil mi? Kalbin katılaşması durumunda kalp ıslah olmaz ki. Kalbin yumuşak olması, o özelliğini koruması lazım. Şekil alabilecek özelliğini koruması lazım. Sertleşmiş bir kalbe şekil verilmez ki. O yüzden kalbin katılaşmaması lazım. Şimdi peygamberi desteklemediği zaman kalp katılaşıyormuş. Kalbi yaratan Allah söylüyor. Ben böyle yarattım diyor. Otomatik olarak diyor. Sistem böyle çalışıyor diyor yani. Bu işin programı budur. Bu programı ben yaptım diyor Allah. Eğer diyor peygamberi desteklemezsen, peygamberin davasını desteklemezsen kalbin sertleşecek diyor. Şimdi sen bu sert kalple kalbin ıslahına çalışıyorsun. Şekil vermeye. Bir kere kalp sertleşmiş, artık o yumuşatılmadan şekil verilemez. Yumuşatılması lazım. Yumuşatmanın da yolu buymuş. Peygamberi desteklemek, peygamberin davasını desteklemek. Desteklemezsen kalbin yumuşamıyor. Yumuşamayınca da bu kalp tedavi edilemez, şekil verilemez. Hangi şeyh, hangi hoca olursa olsun başında. Kalp katı. Yani şimdi mesela diyelim ki bir tornacının diyelim ki bir parçaya şekil vermesi gerekiyor. Ama diyelim ki o parça çok sert. Tornaya taktığı anda, bıçak ona sürttüğü anda çat diye çatlıyor. Kırılıp atılıyor yani. Şimdi bunun şeyi nedir? Çözümü nedir? O parçanın yumuşatılması. O parça o kadar sert ise ona sen şekil veremezsin, kırılır o. Bir adam peygamberimize gelmiş, demiş ki ya Resulallah kalbim çok sert, ne yapayım? Demiş ya ben taş gibi bir adamım ya Resulallah, yani ben kalbim böyle, ne yapayım yani? Buyuruyor ki fakirlerle yemek ye. Bu da diyor kalbi yumuşatır. Şimdi o adamın zaten peygamberi destekleyen bir insan, sahabi. Zaten onunla beraber savaşlara giden bir insan. O yüzden peygamberimiz ona beni destekle evladım demiyor. Zaten destekliyor peygamberi. Ama başka bir şey de var. Fakirlerle yemek yemiyor. Demek ki hep böyle zenginlerle oturup kalkıyor. O da ayrı bir hata. Kalbi sertleştiriyor. Fakirlerle otursan kalksan diyor biraz yani fakir halini anlarsın. Ekmek bulamayan insanların halini anlarsın. Fakirin yemek yiyişiyle zenginliki bir değil. Zengin böyle kibar kibar yerken fakir böyle saldırır gibi yer bazen. Ne yapsın aç. Her gün kebap yiyen bir adamın kebap yemesiyle yılda bir defa kebap yiyen adamın kebap yemesi aynı olur mu? Kalbin yumuşar diyor, acırsın, merhamete gelirsin. Yalnız fakir değil böyle mesela dul kadınlara yardımcı olmak, yetimlere yardımcı olmak, yani zayıflara yardımcı olmak, onlarla oturmak kalkmak, onların evine ziyarete gitmek, o öksüzleri, yetimlerin başını okşamak, onlara bakmak, şöyle elbisesine, ayakkabısına, nasıl yemek yiyor. İnsanı bunlar yumuşatır. Kalp yumuşamadan ıslahı mümkün olmuyor. Taş gibi bir kalp. Suyu dök ha dök. Vahiy neydi vahiy? Yağmur değil miydi? Vahiy yağmurdu. Betona döksen bu ürün verir mi? Bir gün gidiyordum arabayla şu Seyhan Nehri'nin kenarında. Çok da yağmur yağmıştı yani aşağı yukarı bir hafta yağmur yağmıştı. Böyle ortalık her taraf çamur. Nehrin kenarı toprak, orası çamurdu. Böyle yığıntılar dökülmüş, molozlar dökülmüş. Orası böyle her taraf moloz. Dedim ki biraz durayım da şu nehri biraz seyredeyim. Yani her zaman elime geçmiyor fırsat. Dedim böyle fırsat bulmuşken dedim biraz seyredeyim şöyle 5 dakika. Arabadan indim. Gittim o böyle pisliklerin, molozların içerisinde. Böyle bakıyorum yani nehre. Hava da yağmurlu ama daha henüz yağmur yağmıyor o sırada ama hava bulutlu. Baktım bir adama gözüm değdi. Yaşlı bir adam böyle 70 yaşlarında filan. Gariban bir adam halinden belli. Baktım bana uzak biraz. Ama ben görüyorum elinde böyle bir şey keser gibi bir şey. O molozların içinden bir şeyler karıştırıyor. Bir şeyler karıştırıyor, bir şey buluyor, atıyor şöyle kenara. Ben merak ettim. Bıraktım nehri mehri, gittim adamın yanına. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedim amca, hayrola dedim, ne yapıyorsun sen dedim burada. Dedi oğlum işte, içinden ot diyorum, odun falan böyle tahta kırıntıları falan. Topluyorum. Eve götüreceğim. Yakmak için. Dedim ki amca bir haftadan beri yağmur yağıyor. Dedim bu yanmaz ki dedim ya. Dedi işte sobanın kenarına koyarız. Biraz kurur. Ondan sonra belki yakarız. Dedim senin kimsen yok mu? Var dedi. Karım da var dedi. Çocuklarım da var dedi. Ama adam o yaşa gelmiş, evinde bir kilo odunu yok yani. Gelmiş o molozun içerisinde. Moloz yani beton yığını yani. İnşaat artıkları yani. Öyle kolay değil onu kazmak. Ve şu kadar parçalar buluyor yani. Büyük parça zaten yok. Ufak ufak şeyler ve tamamen su yani. Yanması mümkün değil. Benim birisi görmüş bir arkadaş. O da oradan geçiyormuş arabayla. Bakmış ki ben böyle molozların, pisliklerin içerisinde böyle acaba bir şey mi oldu diye korkmuş. Hemen o da arabayı durdurdu geldi yanıma. Hocam hayrola bir şey mi oldu filan dedi. Dedim yok bir şey yok dedim. Böyle dedim sohbet ettim adamla dedim biraz. Ondan sonra dedim amca al sana dedim ben biraz para vereyim. Dedim git bunu odun al dedim. Boş ver dedim bırak dedim bunları. Adama biraz para verdik ben de o beni gören arkadaş da dedi, git bundan biraz odun alırsın yani bu yanmaz dedim yani. Tam bilmem adam ne yaptı da Yani diyeceğim şu. Fakirle oturmak, sohbet etmek insanın kalbini yumuşatır yani. Şimdi mesela ben size bu olayı anlattım. Bak sizinle kalbini şu anda yumuşadı. Öyle değil mi? Bak bırak görmeyi, anlatmayla bile yumuşuyor. Şimdi mesela ben size bir zenginle oturup yediğim yemeği anlatsam kalbiniz yumuşamaz. Kalp sertleşir hatta. Onun için kalbi yumuşatmak, kalbi ıslahta önemli. Çünkü yumuşamayan kırılır. Mesela birisine bir şey söylüyorsun ama kalbi kırılıyor. Niye? Kalbi sert çünkü. Sert. Allah için bir şey söylüyorsun adama. Kalbi kırılıyor. Ya sana kötü bir şey söylenmedi. Ve kötü bir şekilde de söylenmedi. Güzel bir şekilde söylendi. Buna rağmen niye kalbin kırılıyor? Şimdi söyleyen mi kabahatli? Söyleyen güzel söyledi ama senin kalbin yine de kırıldı. Demek senin kalbin çok sert. Sert olmasaydı kırılmazdı herhalde. Sertler kırılıyor, yumuşaklar şekil alıyor. Şimdi burada İsrailoğullarını Kur'an-ı Kerim anlatırken onların kalplerini kas katı yaptık diyor. Bugün mesela Yahudilerin hakikaten de kalpleri kas katı değil midir? Onların yaptığı şu zulmü bir insan yapsa insanın vicdanı sızlar. Kalbi sertleşmiş, artık vicdan kalmamış ve laf anlamıyor da. Yaptığını doğru görüyor. Halbuki peygamberimiz Allah'ın peygamberi olduğu halde ve bütün dünyayı Allah'ın hakimiyetini kurmak için çalışıyor. Kendi şahsi bir şey için çalışmıyor. Doğruyu savunuyor, öbürleri batıl. Buna rağmen elinden geldiği kadar güzel davranıyor. Kafirlere bile kalplerini kırmamaya çalışıyor. Kendisi hak yolda, onlar batıl yolda olduğu halde. Bakın mesela ilginç, Hudeybiye anlaşmasından sonra Efendimiz ortamı yumuşatmak istiyor. Hudeybiye anlaşmasını yapıyor. Halbuki kendisi haklı, onlar haksız. Ve onlar zalimlik yapmış, kendisine yıllarca zulmetmiş ve onlar onu vatanından kovmuşlar. Yapmadıkları zulüm kalmamış. Peygamber haklı, onlar haksız ve onlar zalim, peygamber mazlum. Buna rağmen biliyor ki bunlar anlamıyorlar. Anlamıyorlar. 2500 yıldan beri putperest oldukları için anlamıyorlar. Yine de Hudeybiye anlaşmasından sonra ne yapmış biliyor musunuz? Bir ara böyle Mekke'de bir kıtlık olmuş, bir kriz daha doğrusu, bir maddi kriz olmuş. Efendimiz oraya altın göndermiş. Mekke'nin önde gelenlerine dağıtsınlar diye, Ebu Sufyan gibilere ve diğerlerine, onlar da fakirlere versin diye. Onların kalbini kazanmaya çalışıyor rahmet peygamberi. Halbuki bunlar zalim. Bunlar onu vatanından kovmuş. Hem onlar batıl yolda putperest, hakka da karşı gelip hakla savaşıyorlar. Ama yine de biliyor ki bunlar anlamıyorlar. Yumuşak bir kalbi var yani. Ama bu yumuşak kalbe sahip olan peygamber yeri geliyor, kılıcı da çekebiliyor. Dengeli. Dengeli. Namaz kılarken mesela başından aşağı deve işkembesi boşaltılıyor, yerinden kalkmıyor. Asaletli bir duruşu var. Namaza devam ediyor. Ama mesela bir gün Kabe'yi tavaf ederken bir yere geliyor, orada kendisiyle alay ediyorlar. Devam ediyor. Asalet. Muhatap olmuyor. Tekrar geliyor aynı yere. Gene laf atıyorlar. Gene devam ediyor. Gene aynı yere geliyor. Gene laf atıyorlar. Diyor ki ben bunun için gönderildim. Ya ölürüm ya öldürürüm gerekirse. Denge. Şimdi denge bozulmuş. Kimisi herkes öldürmekten bahsediyor. Saçma sapan konuşuyor. Kimi de böyle herkese karşı yumuşak, zillet içinde bir Müslüman tipi. Asaletli, aziz, izzet sahibi bir Müslüman tipi yok. Ya böyle aşırı ya öylesine aşırı ya böylesine aşırı dengeyi tutturamıyor Müslümanlar yani. Halbuki dengeli bir peygamberin ümmetiyiz. Şimdi kalbini ıslah etmeye çalışanlar kalbini bir kere yumuşatması lazım. Ondan sonra kalbe şekil verecek. Dolayısıyla da kalbi yumuşatmanın yolu neymiş? Peygamberi desteklemek. Bu Allah'ın bir kanunu. Bu sünnetullah. Ben bu bardağı bırakırsam yere düşer. Ben bunu dün bıraksaydım gene yere düşerdi. Yarın bıraksam gene yere düşer. Çünkü sünnetullah'tır, değişmez. Zaten değişse kanun denmez ona. Kanun değişmez. Şimdi o gün Allah peygamberi desteklemeyenlerin kalbini kas katı ettiyse aynı kanun bizim için de geçerli. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. Bu Allah'ın bir sünneti. Bunda değişiklik olmaz. O gün onlara olan kanun bizim için de geçerli. Peygamberi desteklemeyen, onun davasını desteklemeyenlerin kalbi katıdır. Çünkü cihat içerisinde değildir, faaliyetlerin içinde değildir, çile çekmemektedir. Çile çekmeyen adamın kalbi katılaşır. Ondan dolayı göbek büyür. Tarikat demek, tasavvuf demek, takva demek değil mi? Bu göbek neyin nesi peki? Nasıl oluyor yani? Takva değil mi tarikat? Niye kalp böyle katılaşmış? Kalp sertleşmiş, mide büyümüş. Halbuki tarikat takvadır.
Evet, bu ayetin muhatabı iman etmiş olanlar değil mi? Yani 4. maddesinde desteklemesi istenen.
Tabi zaten kafirden böyle bir şey istenilmez ki. Ne diyor ayette? Namaz kılar, zekat verir, peygambere iman eder diyor bak. Ondan sonra iman yetmez diyor, bile peygamberi destekler diyor. Zaten namazı kim kılar? Müslüman kılar. Zekatı Müslüman verir. Peygambere kim inanır? Müslüman inanır. Dolayısıyla hitap Müslümanlaradır yani. Yani Müslüman olması yetmiyor. Bir de peygamber destekleyecek. Yoksa kalbi sertleşiyor. Yani cihat içinde olmayan, faaliyet içinde olmayan insanların kalbi sertleşiyor. O yüzden ayetleri de anlamıyor. Sertleşmiş bir kalple ayet anlaşılır mı? O halde kalbin ıslahı için cihat ve çile çekmek, peygamberin davasını desteklemek şarttır. Ve bu da tabii ki bir ferdin yapabileceği bir şey değildir. Yani dolayısıyla cemaat halinde olması lazımdır. Bu peygamberi destekleme ibadetinin cemaat halinde olması lazımdır. Dolayısıyla da eğer cemaat çalışmasına katılmıyorsa, İslam cemaatine bağlanmıyorsa, bir yerde yani artık kimle beraber olmayı uygun buluyorsa, Rabbani bir metot izleyen hangi Müslümanlarla beraber olmak istiyorsa kendi kararını verir ama tek başına kalmaz ve bu peygamberi destekleme ibadeti, bu bir ibadet. Hayret verici bir şey ya. Hayret verici bir şey. Yani insanlar namaz ibadet görüyor, tesbihat ibadet görüyor, peygamberi destekleme ibadet görmüyor. Yazıklar olsun ya. Ya peygamber dendiği zaman adamın aklına gelen çok namaz kılan, çok oruç tutan, çok tesbihatta bulunan bir insan aklına geliyor. Peygamberin sünneti dendiği zaman aklına gelen şey tesbihattır. Sakaldır. Halbuki peygamberin en büyük sünneti mücadelesidir. Hayret bir şey yani, insanlar peygamber dendiği zaman hiç hatırlamıyor mücadeleyi. Yani nasıl olabiliyor yani, hayatı meydanda ve insanlar bunu göremez hale getirilmişler. Yani hayret bir şey yani. Yani şey diyor ya hani İkbal şiirinde, bir millet ki Kur'an'a sahip olsun, sonra isteksiz ve zevksiz olsun, hayret, yine hayret, yine hayret ona olsun. Şimdi bir millet ki elinde Hazreti Muhammed gibi bir peygamber olsun ve o millet mücadelenin lafını etmesin, cihattan nefret etsin ve peygamber dendiği zaman aklına saç sakal gelsin, sünnet gelsin, sünnet namazlar ya da tesbihat gelsin ama mücadele gelmesin. Hayret mi desiniz, yazıklar olsun mu dersiniz, ne dersiniz artık? İslam cemaatinin saflarında küfürle mücadele etmeyenlerin kalbi sert kalacaktır ve bu kalbe kim ne verirse versin bu kalbe şekil veremeyecektir. Mümkün değil. Kur'an'a ters yani. Peygamber desteklemeyenin kalbi sertleşir diyor Kur'an-ı Kerim. O kadar. Sen istediğin kadar tesbih çek diyor yani. Bunun manası bu. Türkçesi bu. Tesbihle diyor bu olmaz diyor yani. Peygamberi destekle, yine tesbihini çek. O da lazım, o da lazım. Ve keyyin min nebiyyin qatala ma'ahu rabbiyyun kesir. Nice peygamberlerle nice rabbiyyun, rabbaniler beraber savaştılar. Nice peygamberlerle nice rabbaniler beraber savaştılar. Yani demek ki peygamberler savaşmış ve Rabbani olanlar da onlarla beraber onları desteklemiş. Demek ki peygamberi desteklemeyenlere de Rabbani denilemez. Peygamberin davasını omuzlamayanlar Rabbiyyundan sayılmazlar. Evet.
Bir ayette de dedi ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin.
Peygamber'e uymak. Evet yani kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum. De ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Ta ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. Başka türlü yani Allah sizi sevmez. Yani burada istenilen şey iman değil, ittiba. İman başka, ittiba başka. İnsan mesela peygambere iman eder ama ittiba etmemiş olabilir. Yani uymuyor olabilir peygambere. İman ettim tamam peygamberdir diyor ama ona uymuyor. Burada istenilen ne? İttiba, iman değil. Uyacaksın diyor. Allah'ı seviyorsan bana uyun. Şimdi peygambere uymak bugün normalde öyle bir atmosfer meydana getirilmiş ki son 3 asırdan beri peygambere uymak dendiği zaman şu topluma git sor, anket yap istersen. %99,5'u peygambere uymak dediğinde aklına gelecek olan şey sünnetlerdir. Tesbihattır, sakaldır falan filan. Peygambere uymak dendiği zaman peygamberin hep böyle kolay sünnetleri akla geliyor. Halbuki peygamberin bir de en önemli sünneti ve en zor sünneti daima mücadele eden, tebliğ eden, her şeyi göze alan, kafirin karşısında eğilmeyen, dimdik duran bir insan. Taviz vermeyen bir Müslüman. Bu da bir sünneti peygamberimizin değil mi? Ve en önemli sünneti bu. Öbürleri kolay, tesbih çekeriz namazdan sonra, herkes çekiyor. Kolay. Yani peygambere uymakla emrolunmuşuz ama bütün meselelerde yani bazı konularda değil, tesbihatta peygambere uyuyor, sünnet namazı kılmasan mesela kılmasan seni kınar, niye kılmadın der. Tesbih çekmeden diyelim işin aceleydi mesela, gitsen kınar, niye tesbih çekmiyorsunuz der. Başına takke koymadan namaz kılsan kınar. Halbuki peygamberimiz sarık sarardı, takke de değil yani aslında. Bunlarda seni kınayan adam, mesela kendisi peygambere en önemli sünnetinde uymuyor, onun farkında değil. Kolay işlerde peygambere uyuyor. Bir arkadaşın akrabası ölmüştü, taziyesine gittik. Namaz vaktiydi. Ben geçtim namazı kıldırdım. Takke yoktu. Takkesiz kıldırdık. Ne olmuş yani? Farzı mı terk ettik? Peygamberimiz bir kere buyuruyor ki ehli kitapla farklarımızdan birisinin takke üzerine sarık sarmak olduğunu söylüyor. Bizim diyor, ehli kitapla farkımız, onlar takke takar, biz üzerine sarık sararız diyor. Asıl olan budur yani. Adam birisi, şimdi ben taze yerine biraz konuşma yaptım, ondan sonra hocam bir şey sorabilir miyim dedi bir adam. 70 yaşında herhalde vardı. Buyurun dedim. Dedi hocam dedi, peygamberimiz dedi hiç dedi böyle baş açık namaz kılmış mı dedi. Ben anladım. Aklı sıra bana laf vuruyor yani. Peki şimdi şu taziye yerinde çok acı bir olay var. Normal bir taziye de değildi yani. Bir cinayet olayı da vardı işin içerisinde. Bir intihar olayı da vardı. Öyle bir acılı bir yerde. Şimdi bunu sormak, peki peygamber ahlaka sığar mı? Bir. İkincisi, peygamberimiz baş açık kılmadı. Peki senin gibi takke mi taktı zannediyorsun? Sarık sarıyordu o. Sen sarık mı sarıyorsun? İkincisi de bu. Üçüncüsü, peygamberimiz hayatında hiç senin gibi mücadeleyi terk ettiği olmuş muydu? Sen en önemli sünnetini yapıyor musun? Benim bir davam var. Sen benim gibi bir hocaya kalkıp da takkeyi makkeyi sorma. Benim gibi adama takke makke sorulmaz. Benim bir davam var. Sen bana daha önemli şeyler soruyorsan sor. Ben yeri geliyor sarık da sarıyorum. Da o anda yanımda bir şey yoktu. Sana mı düştü yani? Yani adamın gözünde en önemli mesele bu. Demek ya ben diyelim takke taksam benden iyi Müslüman yok. Takmayınca senden kötüsü yok. Ya bu neresi İslam ya? Allah yolunda mücadele edenleri mesela seyir yapmıyor olarak görenler, seyir ilallah yapmıyor olarak görenler, Allah yolunda öldürülenleri, hatta öldürülmeyi kemal mertebesi olarak görmeyenler, yani kamiller bu tür işlerle uğraşmaz. Ölme, öldürme kamil olmaya aykırıdır. Böyle görenler, Ömer öldürüldü, şehit edildi, kamil değil miydi? Osman, Ali ve sahabeden diğerleri öldürdüler de öldüler de. Hazreti Ali'nin savaşlardaki kahramanlığını herkes bilir. Öldürdüğü insan sayısını ancak Allah bilir. Peki kamil değil miydi? Mürşit değil miydi? Tarikatların çoğu ona dayanmıyor mu? Sinsilenin sonunda Ali yok mu? Yani çok garip bir mantık oluşmuş. Kamil bir insan adeta cihat yapmaz gibi. Yani cihat sanki aşağı kademenin işiymiş gibi. Aşağı seviyedekiler cihatla uğraşır. Üst kademe cihatla uğraşmaz gibi. Evet.
Bazı tarikat mensuplarına bu Allah Resulü'nün davasından bahsettiğimizde mücadeleye, yani cihada değindiğimizde diyor ki sen diyor küçükle uğraşıyorsun diyor. Biz büyük nefsimizle uğraşıyoruz, büyük cihatla.
Evet. Şimdi peygamberimiz bir savaşın dönüşünde, Bedir Savaşı olduğuna dair bazı rivayetler de var. Bir savaşın dönüşünde Ramazan ayına denk gelmişti. Küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz, dönüyoruz demiş bir rivayette böyle. İmam İbni Teymiye bu rivayeti kabul etmez. Ama diyelim ki böyle bir hadis sahih olarak mevcut olsa, bunun manası nedir yani? Yani o kafirle yapılan mücadelenin basitliğini mi gösteriyor? Küçük cihat, büyük cihat derken, mesela ben sana Kur'an'dan büyük cihadı söyleyeyim. Ve cahidhum bihi cihaden kebira. onlarla, Kur'an'la büyük cihat yap buyuruyor. Kur'an'a göre demek ki büyük cihat Kur'an'la yapılan cihat. Nefisle cihada büyük cihat demişse Peygamberimiz, Kur'an'la cihada da Kur'an büyük cihat diyor. Demek ki bu büyük cihat ifadesi, küçük cihattan büyük cihada veya bu gibi ifadeler, bunlar söylenebilir yani, birçok manada kullanılabilir yani. Yani Kur'an'la cihat da büyük cihat olarak geçiyor. Bunlar şu demek, önce nefsinle yani cihat etmemişsen, nefsini terbiye etmemişsen o cihadı yapamazsın demek. Kafirle cihadı yapamazsın demek. Peki bunun manası şu mudur yani? Nefisle cihadı yapalım sadece, kafirle cihat etmeyelim. Böyle mi anlayacağız? Bazıları böyle anladılar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık zamanında bazı insanlar şu ayeti yanlış anladılar. Siz hidayet üzere olursanız o sapanların sapması size zarar vermez ayetini bazılar yanlış anladılar. Dediler ki Allah işte böyle buyuruyor. Demek ki biz hidayet üzere olursak onların zararı bize yok. O halde onlarla mücadeleye de gerek yok. Biz kendimizi kurtaralım. Onlardan bize ne? Böyle anladılar. Ta sahabe döneminde, sahabeden sonraki tabi'in döneminde bir de yanlış anlamalar başlamış. Ama sahabi, Efendimizin talebeleri hemen bunları düzeltiyor. Yanlış anlıyorsun diyor. Vallahi diyor, ayeti manası o değil diyor. Biz diyor Kur'an'da cihadı görüyoruz ve diyor Peygamberimiz cihat etti. Kur'an emri bil maruf nehyanil münkeri emrediyor. Peygamberimiz de yaptı diyor. Vallahi diyor ayetin manası o değil. Allah diyor cihadı emrediyor. Peygamber cihadı yapıyor. Ayeti yanlış anlıyorsunuz diyor. Hem zaten hidayet üzere olursanız diyor. Bir kere ona göre Peygamberimizin en büyük talebesi Ebu Bekir Sıddık'a göre cihat yapmayan hidayet üzere değildir. Ayetten bu manayı elde ediyor. Ayet ne buyuruyordu? Hidayet üzere olursanız onların sapması size zarar vermez. Buna göre hidayet üzere olmak cihadı yapmayı da gerektirir. Cihat yapmayan hidayet üzere sayılmaz. Dolayısıyla da sapanların sapması ona zarar verir. Peygamberimiz muhtedi değil miydi? Hidayet üzere değil miydi? Ama o mücadele etmiyor muydu kafirlerle? Diyor muydu yani ben iyi olursam onlardan bana ne? Var mı böyle bir şey İslam'da yani? Peygamberimiz tam tersine cemiyeti bir gemiye benzetiyor. Buyuruyor ki insanlar gemideki yerlerini kurayla paylaştılar. Bir kısmı alt kata, bir kısmı güverteye yerleşti. Su üst kattaydı. Alttakilere su lazım olduğunda her defasında üst kata çıkmaları icap etti. Usandılar, dediler ki kendimize ait olan yerden yani geminin tabanından bir delik delelim de oradan bize bol bol su gelir. Denizden su gelir dediler. Eğer üsttekiler, alttakiler engel olmazlarsa hep beraber batar giderler. Çünkü bunlar gemiyi delecekler. Eğer engel olurlarsa hep beraber kurtulurlar. Belki bu arada kimi şehit de olabilir. Çünkü laf anlamıyorlar. Gemiyi deliyorlar. Ondan sonra bura bize aittir diyorlar. Kendi yerimizi deldik. Size ne diyorlar? Aynı gemideyiz. Sen benim de gemimi deliyorsun. Ben de aynı gemideyim. Efendimiz bunu misal veriyor. Diyor ki yani fasıkların fıskı fücuru, kafirin küfrü, toplumdaki günahlar sizi batırır diyor. Yani bunlara engel olmazsanız onlar gemiyi deliyorlar, toplum gemisini deliyorlar. Her bir günah gemiye vurulan bir darbe. Siz de diyor bunlara sessiz kalırsan hep beraber batar gidersiniz. Halimiz şu anda o değil mi zaten? Hep beraber batmışız. Bir tek fasıklar ve kafirler mi battı? İçimizdeki fasık ve kafirlerimiz mi battı? Hep beraber battık. Yani bu tür yanlış anlamalar, hadisi de böyle yanlış anlıyor işte. Diyelim ki mesela Efendimiz öyle buyurmuş. Peki ben de ona diyorum, Allah Resulü on nerede söyledi? Cihattan dönüşte söyledi, değil mi? O zaman sen de cihada git. Dönüşte de ki şimdi büyük cihada gidiyorum de. Ne diyeyim başka? Bunları böyle söylenir. Yani sanki Allah Resulü cihada gitmemiş ve demiş ki oturalım yerimizde, biz büyük cihadı yapacağız. Bu küçük cihat, bunu boş verin. Yani Ebu Cehillerle savaşmaya gerek yok. O ufak iş. Biz nefsimizle savaşalım demiş. Öyle mi demiş? Gitmiş, Ebu Cehil'le savaşmış. Dönüşte demiş ki şimdi de sıra Ramazan ayına denk geldi. Yani orucu da artık bundan sonra oruç. Yani bu bir misaldir. Yani orucun da ehemmiyetini anlatmak istemiş. Ne var bunda? Ama cihattan dönüşte bunu söylemiş. Bunlar da cihada gitsinler. Sonra da Ramazan ayında oruca denk gelirlerse böyle söylesinler. Yahut da işte nefsi ıslah için bunu söylesinler. Bir mahsuru yok. Bunlar ifade tarzıdır yani. Yani küçük cihattan büyük cihada derken, yani birçok insan belki icabında düşmanla savaşır ama nefsiyle savaşamaz. Mesela diyelim ki adam cihatta kahramanlık örnekleri ortaya koyar ama bakarsın mesela kibirden kurtulamaz. Dünya sevgisinden kurtulamaz. Yani bunun daha bir zor bir şey olduğunu anlatmak istiyor. Yoksa öbür cihadı terk edin demiyor. Öyle anlamak istiyorlar. Sapıyorlar, saptırıyorlar. Bu tabi şimdikilerin mantığı. Aslında geçmişteki büyük gerçek mutasavvıflar böyle de böyle demiyor. Savaşta mesela bir tanesi, savaştan az evvel diyor ki zifaf gecesinde diyor duyduğum zevki duyuyorum. Yeni evlendiğinde insanın duyduğu zevki, yani insan mesela onu hayatında bir defa duyar. 10 defa da evlense ikincisi, üçüncüsü, beşincisi ilki gibi heyecanlı olmaz. Onu diyor, duyuyorum. Halid bin Velid ne diyor? Diyor ki muhacirlerle birlikte, ensarla birlikte birlikte savaş yapmak diyor bana o kadar tatlı gelir ki, sevdiğim bir gelinin odasına beni götüren geceden, yani zifaf gecesinden daha sevimli geliyor. Dışarıda diyor soğuk, içeride sıcak, soba yanıyor, böyle bir havada zifafa girsem ondan diyor daha zevkli olan bana soğuk bir gecede muhacirlerle ensarla beraber Allah için savaşmaktır diyor. Bunlar bizim büyüklerimiz mi değil mi? Onlar böyle söylüyor. Din budur, gerisi sapıklıktır, başka bir şey değil.